Yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 33. bölümüne geldik. Bu bölümde Rabbin huzuru İsrail oğulları arasından ayrılacaktır. Çünkü günah işlediler. Göreceğiz ki İsrail oğulları yine şikayet etmeye başlayacaklar. Başka bir olayda Musa Rab ile konuşacak ve Rabbin yüceliğini görmek için ricada bulunacaktır. Şimdi bu 33. bölümün ilk ayetinden okumaya başlayayım. Şöyle yazar: Rab Musa'ya buradan git dedi. Sen ve Mısır'dan çıkardığın halk, İbrahim'e, İshak'a, Yakub'a, oraya senin soyuna vereceğim diye ant içtiğim topraklara gidin. Süt ve bal ülkesine senden önce bir melek gönderecek. Kenanlıları, Amorluları, Hititlileri, Perizlileri, Hivivlileri, Yevuslileri oradan kovacağım. Ben sizinle gelmeyeceğim çünkü inatçı insanlarsınız. Belki sizi yolda yok ederim. Görüyoruz ki Tanrı vaat edilen ülkeye girebilmeleri için İsrail halkını hazırlıyor. Sayılar kitabını çalışmaya başlayınca göreceğiz ki İsrailoğulları yine çöldeki yolculuklarına devam edecekler. Levililer kitabı ise Çıkış kitabında nasıl kurulacağı tasvir edilen toplanma çadırı konusunda Rabbin verdiği talimatların devamını içerir. Halk bu kötü haberi duyunca yasa büründü. Kimse takı takmadı. Çünkü Rab Musa'ya şöyle demişti: İsraillilere de ki siz inatçı insanlarsınız. Bir an aranızda kalsam sizi yok ederim. Şimdi üzerinizdeki takıları çıkarın, size ne yapacağıma karar vereyim. 4 ve 5. ayetler. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi sözü edilen takıların putperest bir çağrışımı vardır. Örneğin takılan küpeler Mısır'daki putlara tapındıklarının gözle görülebilir bir belirtisiydi. Örneğin nazar taşı bayağı putperestliğin çağrışımıdır. Bence sadece cansız heykeller değil, taşlar da put niteliğinde olabilir. Bir cam parçasından medet ummak putperestlik değil de nedir? Hristiyanlar arasında da bazı nesneler putların çağrışımı olabilir. Örneğin kolye şeklinde boynu asılan haç, bazen süs eşyası, bazen de koruyucu özelliğe sahip büyülü bir nesne niteliğini alabilir. Kutsal Söz şöyle diyor: Mısır'dan çıkalı 3 kez Rab onlara inatçı insanlar diye çıkıştı. Yine de onları sevdi ve kurtardı. Rab bizi de aynı şekilde sever. Biz İsrail halkından daha iyi kişiler değiliz, olamayız da. Şimdi onlara diyor ki putperestliğin simgesi olan takıları çıkaracaklardır. Bunu yapmakla çevredeki uluslara bir tanıklıkta bulunacaklardı. Kardeşim, Mesih inancında buna benzer bir örnek var aslında. Vaftiz eylemi bir Mesih imanlısının artık dünyaya değil, Mesih'e ait olduğuna tanıklık eder. Kilisenin başladığı ilk günlerde vaftizin önemi büyüktü. Bu bir tanıklık, bir haykırıştı. Ben artık dünyaya ve dünyanın reisi olan şeytana ait değilim. Mesih ile birlikte çarmıhta öldüm ve onunla birlikte yepyeni bir yaşama dirildim ve artık ben yaşamıyorum. Bende Mesih yaşamaktadır şeklinde bir tanıklık, bir haykırış. Böylece Herov dağından sonra İsrailliler takılarını çıkardı diyor 6. ayette. Kutsal kitaptan okumaya devam edeyim. 7. ayette şöyle diyor: Musa bir çadır alır, ordugahın dışına biraz öteye kurardı. Ona buluşma çadırı derdi. Kim Rab'be danışmak isterse ordugahın dışındaki buluşma çadırına girerdi. Tapınma çadırı kurulurken Musa bu çadırı İsrail halkının kurduğu kampın dışında bir yerde kurulmasını uygun görmüş olmalıydı. Bilmemiz gereken bir şey vardır. Olayların anlatıldığı zamanlamaya göre tapınma çadırı şu anda yalnızca bir toplanma yeriydi. Önceleri belki de sadece bir çadır ya da etrafı çevrilmiş bir alandı. Musa ne zaman çadıra gitse bütün halk kalkar, kendi çadırının giriş bölümünde durarak Musa içeri girinceye kadar arkasından bakardı. Musa çadıra girince bulut sütunu aşağı iner, Rab Musa ile konuştuğu sürece girişi kapardı diyor Çıkış 33, 8 ve 9. ayetlerde. Burada ortaya atılması gereken bir soru vardır. Tanrı'yı gören oldu mu? Yuhanna 1.18'de diyor ki, hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmemiştir. Yine Yuhanna'nın müjde yazısının 14. bölümünde okuyoruz ki, Rab İsa Mesih'i gören Baba Tanrı'yı görmüş olur. Yani Rab İsa, Tanrı'nın kendisini insan bedeninde açıklamasıdır. Eski antlaşmada Tanrı'ya verilen adlardan biri Rabbin meleği oluyor. Aslında Musa peygamber ile konuşan Rabbin meleğiydi. Çıkış kitabının 33. bölümünden okumaya devam edeyim. Rab Musa ile iki arkadaş gibi yüz yüze konuşurdu diyor 10-11. Ayetlerde. Sonra Musa ordugaha dönerdi ama genç yardımcısı Nun oğlu Yeşu çadırdan çıkmazdı. Şimdi Nun oğlu Yeşu burada bir kez daha önümüze çıkıyor. Daha sonra Musa'nın yerini alacak olan adam budur. Ve Rab onu bu görev için hazırlamaktadır. Dünyanın değer ölçülerine göre hareket edecek olursak, Yeşu belki de Musa'nın yerini alabilecek kişiler arasında en az şansı olan bir kişiliğe sahipti demeliyiz. Bunu daha sonra inceleyeceğiz. Musa Rab'be şöyle dedi, bana bu halka öncülük et diyorsun ama kimi benimle göndereceğini söylemedin. Bana seni adınla tanıyorum, senden hoşnutum demiştin. Eğer benden hoşnutsan lütfen şimdi bana yollarını göster ki seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Unutma, bu ulus senin öz halkındır diyor Çıkış 33, 12-13 ayetlerde. Aslında Musa içtenlikle Rabbi daha iyi tanıma arzusuyla yanıyordu. Elçi Pavlos da buna benzer bir dilekte bulunmuştur Rab'den. Tüm isteğim Mesih'i ve dirilişinin gücünü bilmek diye bu isteğini Filipililere yazdığı mektubunda belirtmişti. İsa'nın yakın öğrencilerinden Filipus da bu arzuyla şöyle bir dilekte bulundu İsa'dan. Ya Rab, babayı bize göster dedi. Bu bize yeter. Eminim ki samimiyetle Rabbi yürekten arayan her Tanrı çocuğu bu istekle harekete geçer. Rab, varlığım sana eşlik edecek diye yanıt verdi Musa'ya. Seni rahata kavuşturacağım. Musa, eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma dedi. 14-15. Ayetler. Musa biliyordu, Rabbin varlığına, onun huzuruna ihtiyacı vardı. Rab olmadan Musa hiçbir şey yapamazdı. Biliyordu ki kendi gücüyle kalıcı hiçbir şey yapamazdı. Yoksa diyor Musa, benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmenden değil mi? Ancak o zaman benimle halkını yeryüzünün öteki halklarından ayırt edebiliriz. 16. ayet. Anlamamız gereken bir şey vardır. Rab İsrailoğullarını özel bir amaçla, özel bir halk olarak yetiştirmek istemişti. Bugün kilise de, yani inanlılar topluluğu da Rabbin özel olarak seçtiği bir halktır. Rabbin özel halkıyız diye acayip kişiliklere sahip olacağınız anlamına gelmiyor bu. Rab söylediğin gibi yapacağım dedi çünkü senden hoşnut kaldım. Adınla tanıyorum seni 17. ayet. Musa burada Rab ile gerçekten içli dışlı oluyor. Onu en derin duygularla tanımaya başlıyor. Artık kendisini tutamıyor ve Musa lütfen görkemini bana göster dedi 18. ayet. Musa Rab ile yüz yüze görüşemezdi. Rab bütün iyiliğimi önünden geçireceğim diye karşılık verdi. Adımı, Yahve adını senin önünde duyuracağım. Lütfetmek istediğim kişiye lütfedecek, acımak istediğim kişiye acıyacağım. 19. ayet. Elçi Pavlos Roma'daki kilise topluluğuna yazarken yukarıdaki ayeti kullandı. Çünkü Musa'ya şöyle demişti. Ben dilediğime acıyacağım, dilediğime de sevecenlik göstereceğim. Şöyle açıkladı Rab. Ancak yüzümü görmene izin veremem. Çünkü yüzümü gören yaşayamaz. 20. ayet. Kardeşim, Tanrı'yı olduğu gibi göremeyiz. Görüp de yaşayamayız. Yaklaşılmayan ışıkta yaşayandır Tanrı. Sonra yakınımda bir yer var dedi. Orada kayanın üzerinde dur. Görkemim oradan geçerken seni kayanın kovuğuna sokup geçinceye kadar elimle örteceğim. Elimi kaldırdığımda sırtımı göreceksin ama yüzüm görülmeyecek. Çıkış 33, 21, 23 ayetler arası. O zaman Rabbin Musa'ya göstermek istediği neydi kardeşim? Görkemim oradan geçerken seni örteceğim ve elimi kaldırdığımda sırtımı göreceksin dediği zaman neyi kastetmişti? Bu söz Rabbin yüceliğinin Rabbi temsil eden bir unsur olarak açıklar. Rab ise ikinci kez dünyaya geleceği konusunu ele aldığı zaman insanoğlunun belirtisinin gökyüzünde belireceğini söylemişti. Matta'nın 24. bölümünde bunu okuyabiliriz. Şöyle dediyse, bunun üzerine gökte insanoğlunun belirtisi görünecek. O zaman yeryüzünün tüm ırkları dövünecekler. İnsanoğlunun güçle ve sınırsız yücelikle göğün bulutlarında geldiğini görecekler. İnanıyorum ki Matta'da sözü geçen belirti, çıkış kitabının bu 33. bölümünün bu son ayetlerinde sözü geçen yücelik ve görkemdir. Rab ise Tanrı özünden çıkıp dünyamıza geldi ve insan bedenine büründüğü zaman tanrısal görkemi cennette bıraktı. Alçak gönüllülüğe bürünüp görkemi cennette bırakırken tanrılığını yitirmedi. Bu nedenle ise beni görmüş olan babayı görmüş sayılır diye konuşabildi. Biz Tanrı'yı göremeyeceğiz. Mesih imanlıları olarak biz bu dünyadan göçüp Tanrı'nın huzuruna çıktığımız zaman Tanrı'yı değil Rab İsa Mesih'i göreceğiz. Neden? Çünkü Rab İsa bir insan bedenine büründü. İnsan bedeninde çarmıha gidip insan bedeninde acı çekerek öldü ve insan bedeninde dirilerek göğe çıktı. Şu anda yüceltilmiş olan insan bedeninde cennette Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Evet, o şimdi yüceltilmiş bedeninde gökte cennettedir. Kutsal söz biz Mesih imanlılarına bir gün biz de onun gibi olacağız diyor. Elçi Yuhanna bu konuda kutsal ruhtan gelen esinle şöyle yazdı. Sevgili kardeşlerim, şu anda Tanrı çocuklarıyız. İleride ne olacağımız daha belirgin değildir ama Mesih belirgin olduğunda ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz. 1 Yuhanna 3 ayet 2. Evet, iman yoluyla Rabbin yolunda yürümekte olan her imanlının beklentisi ve umudu budur. Musa da bu şekilde yaşayacaktı. İman ile Rabbin huzurunun onunla birlikte olduğuna iman ediyordu. Gitmeseydi tümüyle başarısızlığa uğrayacağı kesindi. Her günün sorununu karşılayabilmek için bizim de Rabbin huzuruna ihtiyacımız vardır kardeşim. Şimdi 34. bölüme geldik. Bu bölümde göreceğiz ki taştan levhalar Musa'ya tekrar verilecek. Rabbin adı beyan edilecek ve Musa'nın yüzü parlayacaktır. Rab Musa'ya öncekiler gibi iki taş levha kes dedi. Kırdığın levhaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım. Sabaha kadar hazırlan, sabah olunca Sina Dağı'na çık. Dağın tepesinde huzurumda dur. Senden başka kimse dağa çıkmasın. Dağın hiçbir yerinde kimse görülmesin. Dağın eteğinde davar ya da sığır da otlamasın. Musa öncekiler gibi iki taş levha kesti. Rabbin buyurduğu gibi sabah erkenden kalktı, taş levhaları yanına alarak Sina Dağı'na çıktı diyor 34. bölümün 1-4 ayetleri arasında. Burada sözü geçen levhalar ikinci kere Musa'ya verilen levhalardır. Sina Dağı'ndan indiği zaman İsrailoğullarının altından bir buzağı yapıp bu puta tapındıklarını görünce Musa kızmış ve levhaları kırmıştı. Şimdi Musa Rabbin buyruğuna uyarak üzerine hiçbir şey yazılmamış iki taş levhayı Sina Dağı'na götürüyor. 5. ayette şöyle diyor. Rab bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını Yahve olarak açıkladı. Rab burada kendi adını beyan etti, onu duyurdu. Her adın bir anlamı vardır değil mi? İsrail halkı Mısır'dan çıkalı onunla ne yaşadıklarını yani Tanrı'yla ne yaşadıklarını hatırlasın diye Tanrı kendi adını duyurdu. Musa'nın önünden geçerek ben Yahve'yim dedi. Yahve acıyan, inayet eden, geç öfkelenen, sevgi dolu ve sadık Tanrı. Binlercesine inayet gösteririm. Tanrı ne suçluya göz yummakla ne de bu günahı unutacağım demekle merhamet gösterir. Günah cezalandırılmalı, cezası verilmelidir. Hiçbir zaman, hiçbir koşul altında Tanrı suçu silemez. Öyleyse nasıl olur da merhametli olan Tanrı aynı zamanda suçu cezalandırabilir? Bunu bir kurban sağlamasıyla yaptı. İsrail'in o zamanki kurbanları günahı ortadan kaldırmadı ama ileride gelecek olan kusursuz kurbanı gösterdiler. Bu kusursuz kurban geldiği zaman çarmıhta ölmekle bizim günahlarımızı silen Rab İsa Mesih'tir. Suçlarını, baş kaldırılarını, günahlarını bağışlarım diyor Tanrı Musa'ya. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği günahın cezasını oğullarına, torunlarına, üçüncü, dördüncü kuşaklara çektiririm. Unutmamalıyız ki bazen bizim işlediğimiz bir günah çocuklarımızı, torunlarımızı, torunlarımızın çocuklarını ve hem de torunlarımızın torunlarımızı da etkileyebilir. Şimdi kutsal kitaptan okumaya devam edelim. Rab kendisini Musa'ya bu şekilde açıklayınca Musa hemen yere kapanıp tapındı. Ya Rab, eğer benden hoşnutsan lütfen bizimle gel dedi. Bunlar inatçı insanlardır. Sen suçlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizi kendi mirasın olarak benimse. 34. bölümün 8 ve 9. ayetleri. Dört kere bu halk inatçı insanlar olarak tanıtılmışlardır. Bu halk özel olduğu için, iyilik yaptığı için, itaat ettiği için değil. Bunun için kurtulmadılar. Bu insanlar inatçı insanlardı. Ama Tanrı merhametinden dolayı, lütfundan dolayı kurtardı. Rab, senin halkınla bir antlaşma yapıyorum dedi. Onların önünde dünyada ve öteki uluslar arasında görülmemiş harikalar yapacağım. Arasında yaşadığın halk neler yapabileceğimi görecek. Senin için korkunç şeyler yapacağım. 10. ayet. Burada korkunç derken Rab kendi gücünü İsrail halkının düşmanlarına nasıl göstereceğini belirtiyordu. Bugün sana verdiğim buyruğu tut. Amorluları, Kenanlıları, Hititlileri, Perizlileri, Hivlileri ve Yevuslileri senin önünden kovacağım. 11. ayet. Tanrı'nın tarafında olanların savaşı Tanrı'ya aittir. O bizim için savaşacaktır. Yeter ki biz onun buyruklarından ayrılmayalım. Bu nedenle Rab sözüne devam edip Musa'yı uyarıyor. Şöyle diyor ona: gideceğin ülkedeki insanlarla antlaşma yapmaktan kaçın. Çünkü bu senin için bir tuzak olur. 12. ayet. Tanrı İsrailoğullarını başka ilahlara tapınmaktan korumaya çalışıyordu. Çünkü başka ilahlara tapınmak gururun yoludur. Onlara tapınmaktansa Rab Musa'ya diyor ki, onların sunaklarını yıkacak, dikili taşlarını paralayacak, Tanrıça Aşera'yı simgeleyen tahta sütunlarını keseceksiniz. Başka ilahlara tapmayacaksınız. Çünkü ben kıskanç bir Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Çıkış 34, 13, 14. ayetler. Tanrı'nın kıskanç oluşu ne demektir? Tanrı kendi onurunu, kendi şerefini, ününü yalancı ilahlarla paylaşmak istemez. Genellikle kıskanç sözcüğünü duyarken kötü bir kıskançlığı düşünürüz değil mi? Burada sözü edilen kıskançlık, bir kişiyi sevdiğim için ona bakıp onunla ilgilenmektir. Ülke halkıyla herhangi bir antlaşma yapmayın, yoksa onlar başka ilahlara gönül verir. Kurban keserken sizi de çağırırlar. Siz de gider yersiniz. Kızlarını oğullarınıza alırsınız. Kızlar başka ilahlara gönül verirken oğullarınızı da arkalarından sürükler. Dökme putlar yapmayacaksınız. 15-17 ayetler arası. Kenan ülkesi putperestlikle doluydu. Aynı zamanda ahlaksızlık en doruk noktaya çıkmıştı. Bu nedenle Tanrı İsrail halkını bu putperest halkla hiçbir ilişkiye ve antlaşmaya girmemesi için uyarıyordu. Bu nedenle İsrail halkı onları yok etmeli ya da ülkeden kovmalıydı. Bir, Tanrı kendine ait olanları bu korkunç putperestlikten kurtarmak istedi. İki, epidemi şeklinde yaygın olan cinsel hastalıktan onları kurtarmak istedi. İsrail Tanrı'nın sözünü dinlemediği ve ülkeyi bu insanlardan temizlemediği için üzücü sonuçlar sonunda Babil'deki sürgünlüğe gitmişlerdi. Size buyurduğum gibi Aviv ayının belirli günlerinde 7 gün mayasız ekmek yiyerek mayasız ekmek bayramını kutlayacaksınız. Çünkü Mısır'dan Aviv ayında çıktınız diyor 18. ayette. Burada Rab İsrail oğullarının vaat edilen ülkeye hazır şekilde girmelerini temin ediyor. Onları yasalarla, tüzüklerle önceden hazırlıyor. bütün erkekleriniz yılda üç kez İsrail'in Tanrısı ben Rab Yahve'nin huzuruna çıkacaklar diyor Çıkış 34 ayet 23'te. Rab devam ederek bu halkın neler yapıp yapmayacağını çok ayrıntılı bir şekilde belirtiyor. Evinizde maya bulunduğu sürece bana kurban kesmeyeceksiniz. Fısık kurbanı sabaha bırakılmayacak. Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız Rabbin tapınağına getireceksiniz. Oğlağı anasının sütünde haşlamayacaksınız. Çıkış 34, 25, 26. ayetler. İsrail halkının Tanrı'ya ilk yeri, ilk önemi ve ilgiyi vermeleri beklenirdi. Rab Musa'ya bunları yaz dedi. Çünkü seninle ve İsraillilerle bu sözlere dayanarak antlaşma yaptım. Musa orada 40 gün 40 gece Rab'le birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu ne de su. Antlaşma sözlerini 10 buyruğu taş lefaların üzerine yazdı. Musa elinde iki antlaşma lefasıyla Sina Dağı'ndan indi. Rab'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu ama kendisi bunun farkında değildi. Harun'la İsrailliler Musa'nın ışıldayan yüzünü görünce ona yaklaşmaya korktular. Musa onları yanına çağırdı. Harun'la İsrail topluluğunun bütün önderleri çevresine toplandılar. Musa onlarla konuştu. Sonra herkes ona yaklaştı. Musa Rabbin Sina Dağı'nda kendisine bildirdiği bütün buyrukları onlara verdi. Konuşmasını bitirdikten sonra yüzüne bir peçe taktı ama ne zaman konuşmak için Rabbin huzuruna çıksa ayrılıncaya kadar peçeyi kaldırırdı. Dönünce de kendisine verilen buyrukları İsraillilere bildirir. İsraililer de onun ışıldayan yüzünü görürlerdi. Sonra Musa içeri girip Rab'le görüşünceye kadar yine peçeyi takardı diyor 34. bölümün 27-35 ayetler arası. Evet.